Podcast dinle.
Bugün arkadaşlar karşınızda benim de daha önce hatta arkadaşım kendisi bizim Gelecek Bilim'de gönüllü ekibine liderlik yapmıştı. Konuk bulma lideriydi. Mediha Selin. Hangisini seçiyor? Sorarız yayında. Kendisi olacak ve endüstri mühendisliği ile ilgili sorularımı soracağız ve alıyorum. Hoş geldin Mediha.
Merhaba, hoş buldum.
Değil mi? Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, yani iyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim.
Ya Mediha, iyiyim desem yalan olur. Biliyorsun durumları. İyi de değilim ama yapacak bir şey de yok yani. İşimize devam ediyoruz. Bugün biraz endüstri mühendisliğini konuşalım dedik. Çünkü bu endüstri mühendisliği bizim aramızda da çok böyle esprisi olan inşaat, endüstride çok espriler döner. Ya bunlar ne yapıyor falan. Hani ben elektrik elektronik okurken endüstri mühendisi arkadaşlarım vardı. Biz kendi içimizde soruyorduk. Endüstrinin mühendisi yani bunlar ne yapıyor vesaire diye. Biz okurken lisansta dahi bilmiyorduk. Sen bugün bizi bu konularda aydınlatacaksın. Ama öncelikle seni bir tanıyalım. Yani hangisini seçiyorsun bu arada? Birini yapayım. Selin Bozkanat daha güzel oluyor. Selin yapalım.
Peki.
Medyayı mı seviyorsun, Sevin'i mi seviyorsun? Hangisini seviyorsun?
Yok, ikisini de kullanıyorum. Benim için hiç fark etmez.
Tamam.
İstediğini yap.
Tamam, ben direkt soruyorum. Zaten eski ekip arkadaşımızsın da ama bilmiyormuş gibisinden. Mediha, Selin Bozkanat kimdir? Kendini bir kısaca açıklarsan. Nerede, ne yapıyorsun?
Tanışalım. Ben 2018'de Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 2,5 senedir bir tekstil perakende firmasında çalışıyorum. Satış planlama uzmanı olarak.
İsim verebilirsin gizli değilse.
Yani ASY2'de çalışıyorum. Türkiye'nin en büyük tekstil perakende firması.
Yani öyle, çünkü evet. Niye dedim? Önemli bir kurum yani. Çok büyük. Hani çalıştığı yer çok iyi, o yüzden.
Evet, biz de yani önemini biliyoruz. Ben de çalışmaktan da memnunum. Dediğim gibi 2,5 senem oldu. Normalde Kocaeli'de yaşıyordum. İş için İstanbul'a taşındım. Şimdi İstanbul'dan devam ediyorum. Bu şekilde.
Çok iyi. O zaman ben hiç ara vermeden sorularıma izin verirsen devam edeyim. Nasıl endüstri mühendisi evet. olunur?
Endüstri mühendisi olmak için herhangi bir üniversiteden mezun olmanız gerekiyor. Sonradan işte sertifika alma ya da formasyonla tamamlama gibi bir durum yok endüstri mühendisliği için. Yani 4 senelik bölümü bitirmeniz gerekiyor. Ama tabii endüstri mühendisi hani bu şekilde olunuyor ama ne iş yapıyor? Az önce de bahsettim. Biz de sürekli bu soruları alıyoruz. İşte elektrik, elektronik, kimya mühendisi bunlar daha çok biliniyor ne iş yaptığı konusunda. Endüstri mühendisi dediğin gibi biraz daha insanların aklına soru işareti olarak kalmış. Şimdi en kısa özetiyle endüstri mühendisleri maliyetleri minimize edip karlılığı maksimize etmeye çalışıyorlar.
Bak hemen bir soru soracağım. Çok tuzak bir soru soracağım.
Tabii.
Endüstri mühendisini elektrik elektronik mühendisi yapamaz mı bu yaptığın? Yani bunu biz de yapabiliriz minimize etmek maliyetleri. Bunun için endüstri mühendisi olmak lazım ya da ekonomist de yapabilir.
Yani ekonomist de yapabilir ama ekonomist o eğitimi ayrıyetten almak durumunda kalır. Yani işte bir elektrik elektronik mühendis de bence onun için ayrı bir eğitim alırsa yapabilir. Ama belki endüstri mühendisi de ayrı eğitimler alsa elektrik elektronik yaptığı işi yapabilir. Öyle bir durum da var. Yani sadece tek bir iş olarak değil yani sadece işte bir konuda ben şurada karlılığı arttırdım gibisinden değil de bunu sistematik olarak yapıyor endüstri mühendisi. Yani onun oradaki işi tamamen o. Süreçlere odaklanıyor. İşte maliyetlere odaklanıyor ve karlılığı arttırıyor. Hani onun yanında ekstra bir iş yapmıyor aslında düşününce. O yüzden olayın içinde değil de olayın biraz daha böyle sürecin üstüne çıkıp üstünden bakmış oluyor endüstri mühendisi. Yani tuzak sonra cevap olabildiyse.
Oldu. Yani peki üniversitelerin 4 yıllık endüstri mühendisliğini okuyorsun ve sektörde endüstri mühendisi olarak işe başlayabiliyorsun. Budur değil mi olay?
Evet. Farklı pozisyonlarda da başlayabiliyorsun. Endüstri mühendisliğinden mezun olduktan.
Tam tersini de sonra. Tamam, çok güzel oldu. Yani endüstri mühendisi olduktan sonra hangi pozisyonlarda başka başlayabilirsin işe?
Benim gibi satış planlama uzmanı olabilirsin, satın alma uzmanı olabilirsin, tedarik yönetimi uzmanı olabilirsin, metot mühendisi, süreç mühendisi, üretim mühendisi olabilirsin, iş analisti olabilirsin, iş analitiği uzmanı olabilirsin. Yani alan çok geniş. Endüstriyi bu kadar çok hani, revaçta olmasının sebebi de bence alanının bu kadar çok geniş olması. Çünkü hizmet veya ürün üreten herhangi bir yerde sen çalışabiliyorsun. Hizmet veya ürünleri iyileştirmeye odaklandığın için hani alanın çok fazla kısıtlanmıyor.
Güzel.
Böyle bir durum var. Yani. Böyle
Süper.
Bir artı.
O zaman şimdi biraz şöyle sorulara devam edelim. Eksik bir yer olduğunu düşünmüyorum. Ha, şunu duyurmayı unuttum. Mesela izleyici diyebilir ki keşke şunu da sorsaydım Burak. Hani bu aklımızda kaldı. Biz burada herkes aynı soruyu soruyoruz ama senin daha özelde bir sorun varsa, yani başka şey özelinde detay vesaire. Bu yayın Twitch'te yayınlanıyor. Bunu YouTube'a yükleyeceğiz 1-2 saat içinde, belki 3 saat içinde. YouTube'da yorum olarak yazabilirsin. Mediha orayı takip edecek. Bakar yani oraya. Oradan cevaplar yazılı olarak, tamam mı? Şimdi güzel bir soru daha var. Mesela herkese bunu soruyoruz, bu meslek sahibi insanlara. Sence üniversite bölümü mü daha önemli yoksa üniversite mi? Sen Selçuk mühendislik, Selçuk'tan mezun oldum dedin. Bunu bence güzel bir şekilde cevaplayabilirsin.
Şimdi aslında hangi bölümü seçeceğimiz önemli burada. Eğer tıp, diş hekimliği, hemşirelik gibi atanmayı planladığımız bölümler seçiyorsak üniversitenin bir önemi kalmıyor. Çünkü devlet atama sırasında üniversiteyi bir kriter olarak koymuyor. Ama işte mühendislik, işletme, istatistik gibi özel sektörde çalışacağımız bölümler seçiyorsak, atanma gibi bir planımız yoksa üniversite çok önemli bir konuma geliyor. Burada da işte bir ağırlıklandırma vermek gerekiyor. Yani ben işte endüstri mühendisi olmak istiyorum. Gerçekten bu mesleği yapmak istiyorum. Çok iyi yerlerde benim puanım yetmiyor. Hani biraz daha taşrada okumak istiyorum. Göze alınıp gidilebilir. Yani illa endüstri olmasına gerek yok. Çevre mühendisi de olabilirim. Peyzaj mimarı da olabilirim. Puanım iyi üniversitelere yetiyor bu bölümlerde diyorsak iyi üniversitelere de gidebiliriz. Yani üniversite çok fazla imkan sunuyor eğer köklü bir üniversiteye gidersek. Ama yani sevmeyeceğimiz bir bölümü de hani nerede okursak okuyalım pek bir kârı olmuyor. Sonunda o işi yapmıyor oluyoruz
Şimdi
çünkü
şöyle bir
genellikle.
şey düşündüm. Yeni bir üniversite olduğunu varsayıyorum. Mesela özel üniversiteleri düşünün. Bak aklıma güzel bir soru daha geldi. Sence özel üniversiteler, mesela aklıma TOP geliyor. TOP çok iyi bir özel üniversite bu arada. Yani iyisi var, onun da kötüsü var tabii ki. Özel üniversitede okuyabilmek ya da paralı olabilir, burslu olabilir. Şöyle mantık kuruyorum. Yani bunlar sektörle iç içe, daha iç içe. Bir tık seni öne çıkartır mı? Yani devlette çalışmayacaksan, özel sektörde çalışacaksan.
Yani köklü özel üniversitelerde okumak zaten onu dışarıda tutuyorum. Onlar zaten iyi üniversiteler. Koç, Sabancı, dediğin
Evet.
gibi TOP. Ama sırf İstanbul'da olduğu için bir özel üniversiteyi tercih etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü genellikle eğitim seviyeleri düşük oluyor. Daha böyle ticarethane mantığıyla ilerliyorlar. Sektörle hani yakın temasta olsa bile sana yeterli bir eğitim sunamayabiliyor bazı özel üniversiteler. O yüzden de üniversite bazında araştırmak gerekiyor. İşte hangi dersleri veriyor, hocaları kimler, öğrencilerle görüşmek gerekiyor. Üniversite üzerinde araştırmak gerekiyor. Ama dediğim gibi yani teknik üniversitede okumak daha iyi bence. Teknik bir üniversitede okumak yani kötü bir özel de
Çünkü
okumak
bu
daha iyi.
bölümde birazdan soracağım sana, matematik falan ağır olduğunu tahmin ediyorum. Geleceğiz oraya. İkinci sorum şu. Medya, elini böyle vicdanına, kalbine koydun ve düşündün. Dedin ki ya Allah'ım ben bu bölümü niye seçtim? Bazen soruyor musun ya? Pişmanlık oluyor mu? Sen niye seçtin bu bölümü?
Soruyorum. Ben aslında beslenme diyetetik istiyordum. O zaman çok popülerdi çünkü beslenme diyetetik. Neden istediğimi de bilmiyorum. Ama puanım yetmedi o bölüme. Sonra mühendislikleri araştırmaya başladım. İşte sonra diğer mühendisliklerin çok teknik olduğunu, endüstrinin daha çok matematik ağırlıklı olduğunu öğrendim ki benim de matematiğim daha iyiydi. Yani fiziğimden, kimyamdan. Ve endüstriyi okumak daha kolay diye söylendi bana. Mühendislik fakültesinde de gördüm. Gerçekten endüstri okumak bence diğer mühendisliklerden bir tık daha kolay. Özellikle benim gibi hani fiziktense matematik çalışmayı tercih ediyorsanız bir tık daha kolay. Bu yüzden seçtim. Pişman değilim. Çünkü çok yönlü bir bölüm gerçekten. Ve duygusal zeka da işin içine giriyor. O yüzden ben iyi ki seçmişim diyorum. 2,5 senedir çalışıyorum. Yani iyi ki seçmişim diyorum 2,5 senedir. İleride fikrim değişmez inşallah.
Geldim. Güzel. Yani en azından pişmanlık yok. Şimdi şunu soracağım sana. Hemen devam ediyorum sorularıma. Dünyaya tekrar gelsen, yine benzer bir soru bu arada tabii ki. Tekrar gelsen kısa cevap verebilirsin. Yine bu mesleği seçer miydin? Yoksa beslenme diyetistik mi?
Bu mesleği seçerdim. Şu anki aklımda beslenme diyetetim bana çok uygun olmadığını biliyorum zaten. Ama böyle biraz daha köklü bir üniversitede okumaya çalışırdım bu bölümü de. Yani İTÜ'de,
Tamam.
Yıldız Teknik.
Çok iyi anladım demek istediğini. Peki mesleğinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Şimdi mesleğin en büyük avantajı çok yönlü olması. Çok yönlü olduğu için alanı çok geniş. Az önce işte bahsettik pozisyonlardan. Çok fazla pozisyon var gerçekten çalışabileceğimiz. Çok yönlü olması da çok farklı dersler almamızdan geliyor. Ya o derslere girdikçe gerçekten insanın böyle bakış açısı açılıyor bayağı bir. Hem de kendini keşfetme fırsatı da buluyorsun. Hangi derslerden hoşlanıyorsun? İşte o derslere odaklanıp en azından ileride nasıl bir iş yapabileceğini de seçebilirsin. Buraya derslere not almıştım özellikle. Mesela algoritmalar ve kodlama dersi alıyoruz. Hani bir yazılım mühendisi kadar kodlama öğrenmiyoruz ama en azından hani bir başlangıç yapmış oluyoruz. Mühendislik ekonomisi alıyoruz, pazarlama dersi alıyoruz, simülasyon dersi alıyoruz, istatistik alıyoruz. Ben seçmeli olarak veri bilimi dersi de almıştım. Veri bilimi de şu an çok popüler bir alan. O da gerçekten benim hani bakış açımı genişletmişti. Malzeme bilimi dersi alıyoruz. Yine bir makine mühendisi kadar malzeme bilimi bilmiyoruz. Ama en azından bir sistemi yorumlarken ya da bir sistemde iyileştirme yapacakken öngörebiliyoruz olabilecek şeyleri. Kalite kontrol dersi alıyoruz. Proje yönetimi dersi alıyoruz. Mesela proje yönetimi de çoğu yerde ders olarak gösterilmiyor herhalde çoğu bölümde. Çünkü bizim şirkette hep sonradan sertifikalarını alıyorlar insanlar proje yönetiminin. Bu da insanın bakış açısını değiştiriyor
Bu proje
gerçekten.
yönetimiyle ilgili ben de şu an o sınava çalışıyorum bir yandan. PMP diye geçiyor mesela. Çok zor bir sınav. En babası. Ya biz de üniversitede görmedik bunu ama işte aslında yayının başında biraz konuştuk ya, bu transparan şeyler var. Yani o onu yapabiliyor, bu bunu yapabiliyor. Satış mühendisi olabiliyorsun. Bunun bölümü yok mesela. Satış mühendisliği diye bölüm yok. Artık herkes her şeye kayabiliyor. Sonradan sertifikalar alıyorlar mesela. Bir şekilde tamamlıyorlar. Bu çok önemliydi. Veri biliminden bahsettin. Onu birazdan bağlayacağım. Ya benim internet kötü, senin mi, ben çözemedim. Senin de kötü. Benim de senkron sorunum var sanki. Veri bilimi diyecekler ki mesela, ne alaka? Yapay zeka, veri bilimi. Artık mesela bir fabrikayı düşünelim. Ben burada biz çatıya güneş panelleri kurduğumuz bir fabrika vardı. Jumbo'lu, büyük. Yani Avrupa'nın en büyüklerinden birini kurduk. Hollanda'da kurduk. Alt taraf full otomasyonlu bir warehouse'tu. Yani malzeme otomatik geliyor gidiyor. Muhtemelen burada endüstri mühendisliğinin katkısı çok büyük. Yanlış mı düşünüyorum? Sonuçta bu verim artıran bir şey. Zaman, verim yönetimi. Ya yani burada yapay zeka bilseydim ben, bir endüstri mühendisi olarak işe alımda artım olmaz mıydı mesela sence? Ya
Olurdu, tabii ki olurdu.
yani bu yüzden şöyle diyebiliriz o zaman. Yeni şeyler, yeni teknolojiler öğrenmek, yeni sertifikalar almak her zaman seni bir adım öne götüren bir şey. Zaten birazdan ona geleceğiz gerçi. Ne lazım tarzında şeyler ama. Peki
İşte
dezavantaj olarak ne
endüstride
görüyorsun? Ha, pardon, ses
bunu
çakıştı.
Endüstri de bunu böyle sana okuldayken veriyor parça parça her şeyi. Sonra sen istediğin alanda sertifika alıyorsun. Çünkü biliyorsun artık böyle alanlar var, önemli. İstediğin alanda sertifika alıyorsun. Ya da işte yönelmek istediğin bir alanı seçip o alana yönebiliyorsun. O yüzden çok geniş. Bir de 18 yaşındayken ya da işte 19 yaşındayken şu an kaç yaşında tercih yapıyorsa arkadaşlar. Gerçekten insanın ne istediğini çözmesi biraz zor. Geri dönüş yok gibi düşünüyorum. Geri dönüşü var tabii ki de ama hani bir zaman kaybı olmaması için insan seçtiği bölümü hani başka bir yere geçiş yapmadan, hiç zaman kaybetmeden tamamlayıp iş hayatına atılmak istiyor. Endüstri bu açıda da avantaj sunuyor. Çünkü hani okurken ya da okuduktan sonra farklı bir bölüm seçip ilerleyebiliyorsun. Geniş olduğu için sana çok fazla seçenek sunuyor. Hani bu avantajı endüstrinin. Dezavantajı ne? Oraya geçeyim. En büyük dezavantajı şu an çok revaçta olduğu için çok fazla mezun verecek olması. Yani çok fazla rakip olacak işe alım konusunda. Eğer özel sektöre çalışmak istiyorsanız ki çoğunluk özel sektöre çalışıyor zaten. O yüzden rakipler arasından sıyrılmanız gerekecek. İşte onu da son soruda bağlayabiliriz. Neler yapalım?
Tamam, süper. Bu arada notlar falan aldı. Ciddi ciddi hazırlandım Hediye. O yüzden hani notlara
Hazırlandım.
bakıyor ara ara. Soruları önceden verdik tabii ki. Siz de eğer mesleğinizi seviyorsanız ve iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve gençlere tavsiye vermek istiyorsanız bu soruların aynısına tabi kalacaksınız. Bize mesaj atabilirsiniz. Sizi yayına alabiliriz arkadaşlar. Şimdi sorum geliyor. Abi hakikaten sesle görüntüm farklı gibi ya. Takıntı yaptım. Ya kamera aldım. İyileştirelim şartları diye. Yani şuramda ışık var, buramda ışık var. Yok, olmuyor yani. Gerçekten zor.
Bende şu an yok bir problem bu arada. Ben
Seninki
ses ve
düzeldi.
görüntüm yok. Senin sesin ve görüntün aynı bende.
Öyle mi? Tamam. O zaman sorun yok. Ben böyle bir çok küçük bir şey hissediyorum, sadece takıntılıyım biliyorsun. Peki, mesleği seçecek kişilere tavsiyeleri nelerdir? Ya ben bu mesleği seçeceğim. Ya daha doğrusu bu bölümü okumak istiyorum. Bu da demektir ki mesleği seçeceğim. Ne türlü hazırlık yapmalıyım öncesinde, lisedeyken, üniversitedeyken ve tavsiyeleri nelerdir bu insanlara?
Öncelikle bir kendimizi tanımamız gerekiyor. Bunu şimdi rehber öğretmenler de çok fazla söylüyordur. Seveceğiniz mesleği seçin. Bir ömür boyunca yapacaksınız. Bu gerçekten doğru yani. Sevip sevemeyeceğinizi biraz ölçüp tartın. Buna da nasıl karar vereceksiniz? Yani muhtemelen herhangi bir fikriniz olmuyor ilk duyduğunuz zaman bu mesleği. Çevrenizde işte bu meslek üzerine çalışan kişilerle konuşun. Eğer çevrenizde kimse yoksa işte LinkedIn'den birilerini bulup konuşabilirsiniz. Ya da işte gitmek istediğiniz üniversitelerdeki öğrencilere yazabilirsiniz. Orada yani çoğu üniversitenin endüstri mühendisi topluluğu diye bir kulübü oluyor. O kulübün sayfalarını bulup işte onlardan bilgi isteyebilirsiniz. Buralardan bilgi sağlayabilirsiniz. Tabii şimdi herkes kendi açısından değerlendirip size bilgi veriyor olacak. Artık bu işte araştırmanın sonunda da siz kendiniz bir süzgeçten geçireceksiniz. Bütün işte olumlu olumsuz yorumları bir araya toplayıp. Hani onun haricinde mesleki anlamda bir yatırım yapmanıza gerek var mı? Bence onu biraz daha üniversite yıllarınızda saklayın. Hani lisedense yapabileceğiniz yatırım yani yatırım zamanı en iyi bence üniversite yıllarınız olacak. Vaktiniz de olacak. İnanıyorum vaktiniz olacağına endüstri mühendisliğinde. Yatırımları artık endüstri mühendisliği okurken yaparsınız.
Sanıyorum tarihimizdeki yani bu serideki en kısa yayın yaptık. Medya o kadar hazırlanacağım dedin 20 dakikada bitirdin kız. Evet, daha uzun cevaplar şey. Bekliyordum ben senden. Bitti mi bütün
aslında
cevapların hakikaten?
Uzun uzun yazmıştım. Bitti cevaplarım.
O zaman böyle şöyle yapalım. Uzun uzun yazdın ya. Ben soruları bilerek almıyorum. Mesela maaş sorusu geldi. Onu YouTube'a atınca yorum olarak yaz. Oradan cevaplasın. Tamam. Biz formatı bozmayalım. O yüzden soru almayacağım dışarıdan. Sen baka dur. Ben biraz konuşayım. Kendini ne kadar güzel ifade ediyor. Çok çok verimli tercih yapacak arkadaşlar. Çok şans demiş Pollen Girl. Teşekkürler. Medya öyle bir kadın yani. Özgüvenli ve mesleğinde başarılı birisi. Kesinlikle. Tahmin ediyorum heyecanlandığını. Bakmayın belli etmiyor ama eminim heyecanlandığını değil mi? Zormuş evet. Değil mi kamera önünde olmak?
Evet ben hep arkada çalıştığım için hiçbir fikrim yok kamera önüyle ilgili.
Ya. Evet. Sen toparla notlarını. Aklına unuttuğun yerleri, atladığın yerleri.
Yani buradan bakıyorum çok bir yer atlamamışız. İşte söylediğim gibi en önemli tavsiyem oydu. Gitmek istediğiniz üniversitedeki kişilere ulaşın. Bu mesleği yapan insanlara ulaşın. Onlardan tavsiyeler alın. Sorularınızı onlara yöneltin. YouTube videosunun altına kesinlikle merak ettiklerinizi sorun. Bu şekilde kafanızda şekillenecek.
Hiç İngilizceye değinmedin mi diye? İngilizce gerekmiyor mu ya da üçüncü bir dil vesaire?
İngilizce değinme gereği duymadım. Açıkçası. Çünkü İngilizce kesinlikle gerekiyor.
Yani artık o Allah'ın emri diyorsun yani. Onu öğrenmeden evet. Zaten hiç konuşmayalım bile.
Evet. Muhtemelen hatta öğrenmiştir de arkadaşlar artık.
Niye İngilizce gerekiyor? Bak şimdi biraz daha şeytan avukat olayım. Yani ben 2'de çalışıyorsun. Diye. Türkiye'desin. Türkçe konuşuyorsunuz. İngilizce'nin ne alakası var bu işin?
Ama işte bütün kaynaklar İngilizce. Belki ileride işte İngilizce bir kaynaktan yardım almak zorunda kalacak. Biliyor olması gerekecek.
Yabancı ben bir yatırımcı ile belki müşteriyle iletişim kurmak isteyecek. Ha sen. Aynen.
Evet. Ben yurt içi pozisyonundayım. Yani satış planlama tarafını yurt içi tarafında çalışıyorum. Bir de bizim yurt dışı tarafımız var. Yani ACY2'de 1000 tane mağazası olan yani yurt dışında da 500 tane mağazası olan bir yer. O yüzden yabancı birileriyle konuşmak durumunda.
O zaman şöyle bir cevap verelim maaş sorusuna örtülü olarak. İngilizcesi olan insan, yurt dışı çalışan bir tık daha fazla maaş alabilir mantıken. Daha iyi koşullarda veya konumlarda çalışabilir diyebilir miyiz? Yani gider onu yurt dışında mağaza müdürü yani orada gönderirler vesaire. Yani artısını bir şekilde yaşatırlar diye düşünüyorum. Hem maaşta hem çalışma şartları
zaten
olarak.
Zaten bir kriter olarak önümüze geliyor artık. Endüstri mühendisliğinde iş başvurusu yaparken İngilizce bir kriter olarak önünüzde. Yani İngilizce yoksa ilerleyemiyorsunuz zaten. İşte bu köklü üniversite de buradan geliyor aslında. Üniversite bir kriter olarak geliyor. İş alım uzmanları üniversiteye İngilizce bir kriter olarak bakıyorlar. Yani ilk önce o eşiği atlamamız gerekiyor. O yüzden İngilizce şart zaten. Yani kesin olarak şart. Artık lisede hallediliyordur diye düşünüyorum İngilizceyi de. Hani üniversiteye kalmadan.
Peki üniversitelerin verdikleri eğitimler eşit olduğunu düşünüyor musun yani baktığında? Hani üniversite mi bölüm mü sorusuna tekrar döneceğim. Mesela bir Koç Üniversitesi'ndeki endüstri mühendisliği örnek veriyorum. ODTÜ'de vesaire varsa şayet bilmiyorum detaylarını. İle Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki endüstri mühendisliği eğitim kalitesi bir olabilir mi?
Ya
olabilir de bilmiyorum. Soruyorum gerçekten.
Ama şöyle bir durum var. Şimdi bunu işte üniversiteleri araştırırken de bunun üzerine çok durmuştum. Yani bir üniversitenin puanının yüksek olması onun eğitimi iyi olduğu anlamına gelmiyor. Ya da sıralamasının
Doğru,
yüksek
çok
olması.
doğru. IMDb
Çünkü
puanının yüksek olması bir filmin iyi olması demek olmadığı gibi.
aynen. Yani İstanbul'da böyle adını sanını çok bilmediğimiz bir özel üniversite sırf İstanbul'da olduğu için tercih ediliyor olabilir. İşte ama hani Konya, Selçuk Üniversitesi ya da Sakarya Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi genellikle bu özel üniversitelerden daha iyi eğitim sunuyor. Benim işte hani oradan mezun olan arkadaşlardan gözlemlediğim bu. İşte buna nasıl erişecekler yani bunu nasıl öğrenecekler eğitim kalitesini? Bir
Çok güzel bir
bakabilirler
soru. Nasıl
sıralamaya.
anlayabilirim mesela? Ben nasıl bileceğim hangi üniversite tercih edeceğimi?
Ya Türkiye'nin en iyi üniversiteleri diyerek bir sıralamalara bakabilirler. İşte ne kadar makale yayınlandığını oradan görüyorlar. Muhtemelen ona göre bir sıralama çıkıyor hala. Sonra oradaki hocaların işte özgeçmişlerini kontrol edebilirler. İşte bölüm başkanı kim? İşte kaç profesör orada ders veriyor? Özgeçmişleri nasıl? Bunlara bakabilirler. Bir de oradaki öğrencilere sorabilirler. Yani benim işte araştırma yaparken tercih için kullandığım yollar bunlardı.
Tamamdır. Notlarına tekrar bak. Ben bitireceğim yayını yavaştan. Sen de göz at.
Tamam.
Burada soru revize ettim bir yandan da formatımızda. Üniversite seçiminde dikkat edilecek hususlar nelerdir diye onu aldım. Tekrar gelseydiniz ve mesleği seçer miydiniz şeylerini birleştirdim. Şöyle
Bu
revize
şekilde.
edeyim. Arkadaşlar bilerek dışarıdan soru almıyorum. Formatı bozmamak için sorularınızı YouTube'dan alacağım. Tamam mı? Yazılı olarak. Mediha da oradan cevap verecek. Bütün sorularınızı oradan sorun. Biraz da oranın yorumu şey olsun, canlansın. Eklemek istediğim bir şey kaldı mı Medya? 26 dakikayı doldurduk zaten. Sorun
Tamam,
yok.
ben de bu kadar. Baktım notlarıma da. Umarım faydalı olur arkadaşlar
Üniversite
için.
tercihiyle ilgili şunu sormadım, soracaktım. Yurt dışında ben Endüstri Mühendisliği diye bir bölüm görmedim. Mesela Polonya'da yoktu. Hollanda'da bilmiyorum şu anda denk gelmedim. Bu Türkiye özel bir bölüm mü? Yani eşleniği nedir yurt dışında ve yurt dışı eğitim tavsiye ediyor musun imkan olana?
Ya, tavsiye ediyorum. Ben o zaman çok araştırmıştım. Ama imkan bulamamıştım açıkçası. O yüzden hani gidememiştim. Tavsiye ediyorum. Yurt dışı yani Türkiye'de işe alımda yurt dışı deneyimi de bir kriter olarak aranıyor. Yani orada çok iyi bir eğitim alman bile belki çok önemli olmuyor işe alım uzmanı için. Bir yurt dışı deneyiminin olması onun için bir artı olarak
Öne
geliyor direkt.
çıkaracak bir şey. Çok teşekkür ediyoruz medya bize katkıdan bulunduğu için. Aklına başka bir şey geliyor mu? Yine bak notlarına.
Yok
Çekinme bak.
bakmıyorum.
Hepsi tamam değil
Bu
mi?
kadar.
O
Evet.
zaman
Umarım
sana
faydalı
buradan
olur.
kalp gönderiyoruz. Eski takım arkadaşımız şimdi
Ben de
konuğumuz
gelecek
oldu
kendisine.
nereden nereye. Çok teşekkürler. Ben hemen kapanışı yapayım. Direkt çıkabilirsin. Sağ olasın medyacığım. Görüşmek
Teşekkür
üzere.
ederim.
Yine soruları olanlar yorumlara bakacaksın. Oradan cevaplayacaksın. Tamamdır.
Tamamdır.
Hoşça kal.
Podcast dinle.